Ayrım 31, sayfa 243. Yolculuk Mekke'den bir önceki şehir olan Usfan'a kadar olaysız sürdü. Usfan'a ulaştıklarında önlerinde bir toz bulutunun yükseldiğini gördüler. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olanı biteni anlamak için adamlar yolladı. Geri döndüklerinde kumandan Halid'in yönetimindeki 200 Kureyşli süvarinin yolda barikat oluşturduğu haberini getirdiler. Müslümanlar sayıca üstün olsalar da silah olarak yalnızca kılıç taşımaktaydılar. Mekke süvari birliğiyle çarpışmak akıllıca olmadığı gibi çok kan döküleceği de açıktı. Ayrıca peygamber çarpışmaya girmek taraftarı değildi. Zira oraya savaşmak için değil, hac için gelmişlerdi. Dolayısıyla oraları herkesten iyi tanıyan Bureyde'ye dönerek süvarilerle karşılaşmamalarını sağlayacak başka bir yol bulmasını istedi. Eslemliler kendi aralarında kısa bir görüşme yaptıktan sonra önüne düştükleri hacı kafilesini Mekke'yi çevreleyen engebeli arazinin ortasından geçen dar bir geçitten geçirdiler. Uzun ve yorucu olmakla birlikte güvenli bir yürüyüş oldu. Halid çarpışmayı engellemek için yapılan manevrayı anladı ama engebeli arazide atları idare etmek mümkün olmayacağından vazgeçmek zorunda kaldı. Müslümanlar ise dengeyi kaybetmemek için çok dikkat etmek zorunda kaldıkları kayalık geçitlerden ve taşlarla kaplı yamaçlardan dolanmak zorunda kaldılar. Çöl gemileri sayılan develer bile bu kaygan tırmanışlarda ve yalnızca yabani keçilerin izlerine rastlanan her bir taşın bıçak kadar keskin olduğu nefes kesen inişlerde zorlandılar. Bu sapma çok akıllıca olmuştu. Zira Müslümanlar başka engelle karşılaşmadan Mekke'nin birkaç kilometre yakınına kadar ulaşmışlardı. Burası kubbe şeklinde gür yapraklı yeşil bir akasya ağacının bulunduğu Hudeybiye adlı bölgeydi. Hz. Peygamber'in devesi aniden durarak diz çöktü. Hz. Peygamber devesini kaldırmaya çalıştı ama hayvan kalkar kalkmaz yeniden çöktü. Hz. Peygamber sahabesine, "Bu deve bir melek tarafından durduruldu. Demek ki buraya yerleşeceğiz," dedi. Çevreye bakındılar. Uzun süredir kimsenin ayak basmadığı kayalık bir çöl bölgesiydi. Morallerini bozmamaya çalışarak Hz. Peygamber'in emrine uydular. Bozuk alanın sınırlarında uzun zaman önce kurmuş olduğu anlaşılan eski kuyular vardı. En deneyimli bedevi için bile su olmayan bir yerde uzun süre duraklamak çok zordu. Devesinden inen Hazreti Peygamber, "Endişe etmeyin," dedi ve eline aldığı bir oku parmaklarının arasında çevirerek hiç kimsenin anlamadığı sözler mırıldandı. Sonunda oku Eslemlilerden birine vererek, "Kurumuş kuyulardan birine batır ve neler olduğunu gör," dedi. Oku verdiği adam Zeyd'e İbranice muskayı hediye eden Naciye'den başkası değildi. Oku sıkıca tutarak kuyulardan birinin içine sapladı. Mucizevi bir şekilde kuyudan bol su fışkırmaya başlamıştı. Böylelikle susuzluklarını gidererek yerleşmeye başladılar. Müslümanların geliş haberi kısa sürede Kureyşlilere ulaşmıştı. Mekke sakinleri kulaklarına inanamıyordu. Yapılan tüm savaşlara rağmen peygamber Mekke'ye dönmeye cüret edebilmişti. Bunun altında başka bir şey, belki de bir tuzak olmalıydı. Eğer tuzak değilse nasıl davranacaklardı? Hacı grubuna saldıramazlardı. Bu herkesin serbestçe girebildiği kutsal Mekke şehrinin sonu olurdu. Öte yandan peygamberin Kabe'ye ulaşmasına izin vermek, ona karşı savaşmış herkes için korkunç bir utanç demekti. Gerçekle yüzleşmekten kaçınan Kureyşliler, bu durumun Müslümanların hazırladığı bir tuzak, peygamberin hac bahanesiyle Mekke'ye hakim olmak için tezgahladığı bir kurnazlık olduğunu kabul etmeyi yeğlediler. Ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gerçek niyetini öğrenmeleri için kendisine elçiler yollamaya karar verdiler. Mekkeli elçiler yerleşim alanına gittiklerinde peygamberin kendilerini beklemekte olduğunu gördüler. Onları nazikçe selamlayan Hz. Peygamber, boyunlarındaki geleneksel süsleriyle kurban edilmek için işaretlenmiş develeri gösterdi. Elçiler tüm Müslümanların beyaz ihramlar içinde olduklarını fark ettiler. Birkaç saat sonra izin isteyerek peygamberin yanından ayrılan adamlar hızla Mekke'ye dönerek yanlarında yalnızca çok olağan dışı haller için az sayıda silah bulunan, savaşa hiç de hazırlıklı olmayan bir grup hacıdan başkasını göremediklerini bildirdiler. Ayrıca Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şehrin idarecilerine bir de mesajı bulunmaktaydı. Müslümanlar barış niyetiyle gelmişlerdi ve tek arzuları Kabe'de ibadetlerini eda edebilmekti. Kutsal şehre son ulaşan elçi, anne tarafından Mekkeli, baba tarafından ise Sakif kabilesinden bir bedevi olan Urve oldu. Urve, Müslümanların yanında diğerlerinden daha uzun kalmıştı. Yürekli bir çöl adamı olan Urve, oraya yalnızca Mekkeli bir görevli olarak değil, aynı zamanda kendi merakını gidermek için de gitmişti. Hudeybiye'ye vardığında peygamberin karşısına oturmuş ve laubali denecek bir tarz ile hitap ederek onu kışkırtmaya çalışmıştı. Konuşmasını sürdürürken bir an elini uzatarak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sakalını tutacak kadar bile ileri gitti. O anda peygamberin yanında oturmakta olan Muğire adlı genç kılıcının tersiyle adamın elini hafifçe vurarak elini sakaldan çekmesini sağladı. Ancak elçi peygambere fazla samimi davranmayı sürdürünce bu sefer Muğire'den daha kuvvetli bir darbe geldi. Tehditkar bir sesle ikaz etti elçiyi. Ellerin hala seninken onları Hazreti Peygamber'in sakalından çek. Urve önceden planladığı gibi sana bu denli kaba olmayı kim öğretti diye tepki verdi. Sonra da peygambere dönüp kim olduğunu sorarak kendisine aşina geldiğini belirtti. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gülümseyerek "Bu senin kardeşinin oğlu" diye cevap verdi. Yeğeninin davranışı karşısında hayrete düşen elçi "Bak sen kerataya, altını değiştirdiğim günleri sanki dünmüş gibi hatırlıyorum" diye işi şakaya vurdu. Bu olay Müslüman kampının genel görüntüsü gibi Urve'yi derinden sarsmıştı. Müslümanları bağlayan manevi bağlar kan bağından daha sağlamdı. Müminler Allah'ın peygamberine mutlak şekilde sadıktı ve günde 5 kere Mekke'ye dönerek arkasında namaz kılmaktan mutluydular. Urve'nin kalbi imanın ön koşulu olan karakter asaletine karşı duyarlıydı. Urve Mekke'ye döndüğünde, "Ey ahali, ben Bizans imparatoruna, Pers hükümdarı Hüsrev'e ve Etiyopya Necaşisi'ne elçi olarak yollandım." Dipnot Necaşi, Habeşistan krallarının lakabı. Parantez içinde çevirenlerin notu. Ama inanın sahabesinin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hürmet ettiği gibi hürmet edilen hiçbir hükümdar tanımadım. Ağzından çıkan şey anında yapılıyor. Abdest alırken yıkandığı suya dokunmak için mücadele ediyorlar. Konuştuğunda ise en itibarlı kişiler bile sessizce dinliyor ve bakışlarını indiriyor. Böyle bir adama karşı çıkılmaz. Size bir ateşkes sunuyorsa kabul edin. Kureyşli yöneticiler hayrete düşmüş ama yine de sözlerine pek de inanmak istememişlerdi. Onu "Sen sadece bedevinin tekisin zaten" diye aşağıladılar. Kendi yolladıkları elçilerin sözüne bile güvenmek istemeyen Kureyşliler, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin niyetini öğrenmek amacıyla son bir deneme daha yapıp sorguya çekmek amacıyla Müslümanlardan bazılarını yakalamaları için 40 atlı yolladılar. Ama Eslemliler çok iyi bir koruma sağladığından atlılar fark edildi ve engellendi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem serbest bırakılmalarını emrederek onlara bir kere daha barış niyetini gösterdi. Onlarla birlikte Mekke'ye şehirde pek çok akrabası olan damadı Osman'ı elçi olarak yolladı. Osman Mekke'deyken ve başına geleceklerden endişe ediliyorken özel bir durumla karşılaştılar. Hz. Peygamber yerleşilen alanın tam merkezinde bulunan büyük akasya ağacının altında oturmuştu. Ashabı birden vahiy geldiği zamanlardaki haline benzer bir hale büründüğünü gördüler. Zeyd durumu ilk fark edenlerden oldu ve peygamber yoldaşlarına kısa bir konuşma yaptı. Ruhul Kudüs Allah'ın elçisine indi ve sadakat emretti. Allah adına sadakat akdinizi teyit etmeye gelin. Hacılar hazırlıksız yakalanmışlardı ama bir anlık tereddütten sonra tek tek peygamberin huzuruna geldiler. İlk gelen Sinan adlı biriydi. "Ey Allah'ın Resulü, sana olan sadakatimi teyit ediyorum," dedi. Bir kişi dışında herkes bu çağrıya cevap verdi. Bu, Yesrib'e hükmetmek isteyen Abdullah'ın grubundan bir münafık olan Cedd idi. Cedd, peygambere gideceğine devesinin arkasına saklanmaya çalıştı ama görülmüştü. Diğer eksik kişi ise Mekke'de bulunan Osman'dı. Herkes akdini yerine getirdikten sonra peygamber sol elini sağ eline koyarak Osman adına da sadakat yemin ediyorum dedi. Ashabın peygamber ile yaptığı akit özel bir akitti. Buna çok büyük önem verdiler ve gelecek nesillere de aktardılar. Kimileri bunu Rıdvan Akti yani Biat Rıdvan olarak adlandırdı. Rıdvan cennetin koruyucu meleklerinden birinin adıydı ve ilahi lütuf anlamına gelmekteydi. Onlar için bu akit Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin miracındaki gibi ölüm gelmeden önce insanlara cennete ve Allah'ı tanımaya giden yolu açan gerçek bir biat olmuştur. Başkaları ise bu akti ölüm akti olarak adlandırmıştır. Onlara göre bu yolda insanlar nefsin ölümüyle karşılaşırlar. Zira ancak bedeni ölmeden evvel ölen insan hala hayattayken Allah'ın hakikatine ulaşabilir. Pek çok kişi ise buna bir isim koyamadı. Zira Allah'ı tanımaya giden yolu tanımlamaya yeterli kelime bulamamışlardı. Olayın ardından bu akti mühürleyen bir vahiy yollandı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah ağacın altında sana biat ettiklerinde müminlerden razı olmuş ve onlara sekinet, parantez içinde sükun ve huzur, bahşetmiş ve onları pek yakında vuku bulacak bir fetih ile de ödüllendirmiştir. Parantez içinde 48/18. Bu akdin haberi Mekke'ye kadar ulaştı ve Kureyşlileri korkutarak Müslümanlara savaş açma cesaretlerini tümden yitirmelerine sebep oldu. Anlaşmaya karar verdiler ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir temsilci yolladılar. Mekke ve Medine arasında 10 yıllık bir barış dönemine ilişkin bir anlaşma imzalandı. Anlaşma bu seferlik Müslümanların Kabe'ye gitmemesini şart koşmaktaydı. Şehirlerini görmeye birkaç adım kalmış olan hicret edenler için vazgeçmek çok zordu. Pek çok kişi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi uzun mücadele ve savaş dönemine son veren bu anlaşmayı imzalamaktan caydırmaya çalıştı. Ancak yeni katıldıkları akdin anası bu zor anların üstesinden gelmelerine yardım etti. Öte yandan bu anlaşmayı izleyen aylarda 100 savaştan daha iyi bir zafere şahit olunacak ve Ömer gibi bazı sahabiler Hudeybiye'de şüphe ve kararsızlık duyduklarına pişman olacaklardı. Ama herkes peygamberin bu vesileyle verdiği dersten ibret alacaktı. Zeyd, insanların çoğu zaman ilahi planları anlayamadığını ve engellemeye çalıştıklarını fark etmişti. İşte o zaman o ana kadar tam olarak manasını kavrayamadığı bazı ayetleri anladı. Kur'an-ı Kerim'in Kehf, parantez içinde Mağara suresinde Musa peygamber ile hiç ölmemiş, her daim yeşil Hızır arasındaki karşılaşma anlatılmaktaydı. Musa, kendisi peygamber olmasına rağmen kendisinin bilmediği bir ilmin Hızır'a vahyedilmiş olduğunu öğrenmiş ve onu aramaya çıkmıştı. Bu, diğerlerinden farklı olan, akılla ve mantıkla kavranamayan ve bir mürşide teslim olmadıkça öğrenilemeyen bir ilimdi. Hızır, beşeriyetin en eski çağlarından bu yana mürşidlerin mürşidi olarak bilinmekteydi. Musa peygamber en sonunda Hızır'ı bulduğunda o, hiçbir soru sormadan kendisini izlemesini ve söylediği her şeyi sebebini sormadan ifa etmesini bildirdi. Musa ancak bu şekilde bu gizemli ve ilahi ilme vakıf olabilirdi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Derken kullarımızdan bir kulu buldular ki biz ona tarafımızdan bir rahmet vermiş ve kendisine nezdimizden bir ilim öğretmiştik. Musa ona dedi ki, sana öğretilen ilimden reşit olacak şekilde bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim? O da, doğrusu sen benim yanımda asla sabırla davranamazsın, dedi. İçeriğini kavrayamadığın şeye nasıl sabredersin ki? O da, Allah dilerse beni sabırla bulacaksın ve ben senin işlerine muhalefet etmeyeceğim, dedi. O halde eğer bana tabi olacaksan ben sana ondan bir söz açıncaya kadar bana hiçbir şey hakkında soru sorma, dedi. derken kalkıp yola düştüler. Sonunda bir gemiye bindiler. O saat gemiyi deldi. Musa, "İçindekileri boğmak için mi gemiyi deldin? Andolsun ki pek kötü bir iş yapmış oldun," dedi. O, "Ben sana benimle olduğunda bana sabredemezsin demedim mi?" dedi. Dedi ki, "Unuttuğum için bana çıkışma ve bana da bu işten ötürü sıkıntı verme." Gene yola düştüler. Derken bir erkek çocuğa rastladılar. O zat çocuğu öldürdü. Musa, "Bir cana mukabil olmamışken tuttun tertemiz bir canı öldürdün. Andolsun ki sen pek kötü bir şey yaptın," dedi. O, "Ben sana benimle olduğunda bana sabredemezsin demedim mi?" dedi. "Eğer bundan sonra sana herhangi bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Bu bakımdan mazursun," dedi. Gene yola düştüler. Bir şehre geldiler. Halkından yemek istedilerse de onları konuk edip doyuran tek bir kişi bile çıkmadı. Orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. O zat duvarı doğrulttu. Musa, "İsteseydin elbette bunun karşılığında bir ücret alırdın," dedi. O zat, "İşte bu yollarımızın ayrıldığı yerdir. Sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim," dedi. Gemi denizde çalışan yoksul kimselerdi. Daha ötede bütün gemileri gasp ederek el koyan bir hükümdar olduğu için onu kusurlu yaptım. Çocuğa gelince, onun anası ve babası müminlerdendir. Bu çocuğun onları azgınlığa ve küfre sevk etmesinden çekindik. Rablerinin onlara bu çocuğun yerine temizlikte daha ileri, merhametçe daha duygulu bir çocuk vermesini diledik. Duvara gelince bu, şehirdeki iki yetim çocuğundu ve altında da onlara ait bir define vardı ve babaları da salih bir adamdı. Rabbin onların ergenlik çağına gelmelerini ve definelerini çıkarıp elde etmelerini diledi. Bunları kendiliğimden yapmadım. İşte sabredemediğin şeylerin iç yüzü. Zeyd, Musa peygamberin bile Hızır'ın dediklerini sadakatle yapmakta zorlandığı düşünüldüğünde ashabın Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi izleme konusunda yaptıkları hatalara şaşırmamak gerektiğini düşündü. Ölmeden önce ölmek deyiminin Allah'ın iradesinin insanınki olacak şekilde davranmak, Allah'ın eylemlerinin insanınkilere ilham kaynağı olması ve insanoğlunun bilgisinin mantık ve din sınırlarını aşması anlamına geldiğini şimdi anlıyordu. Bir keresinde Hazreti Peygamber ashabına Allah'ın Kur'an'da yer almayan bazı kutsi hadislerini ifşa etmişti. Bunlar Allah'ın sevdiği kişilerin, evliyasının durumlarına atıfta bulunmaktaydı. "Kulum, farz kıldığım davranışlardan daha iyi davranışlarda bulunmadıkça bana yaklaşmaz. Kulum, ben onu sevene kadar bana ancak nafile ibadetlerle yaklaşır. Ben onu sevdim mi, onun duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili, kuvvetle kavrayan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey talep ederse bahşederim, bana sığınırsa onu korurum." Zeyd, önlerinde onları yönlendirecek bir mürşid olmaksızın, sahabeler gibi insanların bile en yüksek seviyedeki bu ilahi ilmi, yani ledun ilmini kavrayamayacağını anlamıştı. Bu bakımdan bu ilahi ilim, Allah'ın bunun aracılığıyla kendisini insanlara en şeffaf biçimde tecelli ettirdiği ilimdi. Hudeybiye'nin ardından daha bir sürü yeni mucizevi olaylar oldu. Bunlardan bazıları Hazreti Peygamber aracılığıyla değilse bile ashabının aracılığıyla gerçekleşti. Bunların arasında en genç sahabe, Sabit'in oğlu Zeyd de bulunmaktaydı. Ayrım sonu. Sayfa 252.